Kutsal İsyan 4, 20. ayrım, sayfa 312. Kazım Karabekir, Dünya Savaşı'nın başlarında birer seferi güç kumandanı olarak Halil Paşa ile geniş görevlerle İstanbul'dan ayrılmıştı. Halil Paşa, Kuzey İran üzerinden Kafkasya'ya, Kazım Karabekir de Tahran üzerinden Afganistan'a doğru geçilmez, aşılmaz yollara düşmüşlerdi. Ellerindeki bağımsız birlikler ancak birer tümen gücündeydi. Gidecekleri yer için yola çıkan bu birlikler, memleket içinde döndürülüp dolaştırılmış, bir türlü gidecekleri yerlere bir çıkış yolu bulamamışlardı. Bu iki seferi güç ilkin Rus sınırına sürülmüş, sonra da Irak'a gönderilmişti. Bütün bu gidiş gelişler süresince tanışamamışlardı. O zaman henüz bey olan Halil Paşa, İran'da Rumiye'den öteye geçememiş, Kazım Karabekir'de kişi olarak Halep'ten Bağdat'a gidip gelmiş ve en sonra Kütülümmare savaşlarında Halil Paşa ile tanışmıştı. Kazım Karabekir o zaman ordukurmay başkanı, Halil Paşa da kolordu kumandanı olmuştu. Sonra Kazım Karabekir kolordu kumandanlığına, Halil Paşa da ordu kumandanlığına atanmış, o bölgede her ikisi 1,5 yıl tanışıklı bulunmuştu. Kazım Karabekir'e göre Halil Paşa yürekli bir askerse de görevinin gerektirdiği ağırbaşlıktan uzak, hovarda tabiatlı, içkiye tutkun ve buyruğundakilerle senli benliydi. Kazım Karabekir binbaşılığından beri pek yakın bir arkadaşı olan Enver Paşa ile Manastır'da İttihat ve Terakki örgütünü birlikte kurmuştu. Bundan dolayı onu elinin içindeki çizgiler gibi tanıyordu. Enver Paşa ruhça Napolyon'a benziyorsa da onun bir biblosu sayılabilirdi. Askerlik yaşayışında da Napolyon'la benzeşmek hırsına kapılan Enver Paşa, tıpkı ötekinin yaptığı gibi kardeşi Nuri Bey'i paşalığa yükseltip Kafkasya'ya göndermiş, amcası Halil Bey'i de paşa yapıp bütün doğuya kumandan olarak salmıştı. Küçük bir fen memuru olan babasını bile saraya kapılamış, sonra da paşalığa yükseltmişti. İşte Halil Paşa, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal gibi kılıcının hakkıyla paşalığa yükselenlerden değildi. Bu yüzden de gerçek kumandanlarca her zaman küçümseniyordu. Böyle de olsa Kazım Karabekir bu düşkün zamanında onu en yakın dost gibi bağrına bastı. Ona bir de yol arkadaşı buldu. Halil Paşa'ya güzel bir de Azeri yineği sağladı. Gereken yardımı da yaparak yolculuk günü ona şunu salıkladı. Şu sırada Azerbaycan'da müsavat hükümeti duruma egemendir. Kendilerine birkaç kez haberci gönderdiğim halde Türkiye ölmüştür diyerek bize paraca yardım etmediler. Oysa Kuvayi Milliye'miz mutlaka bağımsız Türkiye'yi yaşatacaktır. Er geç Ermenileri yenerek Kafkaslara egemen olacağız. Azerbaycan'a ya da Ermenistan'a itilaf güçleri ulaştırıldığı görülürse köprülerle tüneller yıktırılsın. Silah ve cephaneler yağma edilsin. Bolşeviklerin de yakında Kafkasları asacağından kuşku edilmesin. Bundan dolayı tam sırasında Bolşeviklerle bağlantı kurup anlaşsınlar. İngilizlerin Kafkaslarda yakında yalnız sözleri kalacaktır. Gerekenleri anlatınız. Bolşeviklere arpa çayı boylarında kimse engel olmaya kalkmasın. Halil Paşa bu yolda çalışacağına söz verdi. Sonra Kazım Karabekir'e pek garip gelen şu salıklamada bulundu. Buralarda beyhude ne uğraşıyorsunuz? 3-4 vilayet ne verirlerse bütün arkadaşlar çekilin, orada toplanarak Türklüğün büsbütün silinmesinin önüne geçin. Kürtler bir bela, Ermeniler başka bir bela, bırakın, keratalar birbirlerini yesinler. Buradaki didinmelerinize acıyorum, bu çıkmaz bir iş. Kazım Karabekir bu korkunç salıklamanın hiç de bilinçsiz olarak yapılmadığını, kendisine aşılanmak istenen bir düşünce taslağının arkasında uzun boyları, sarışın yüzleri ve dolikosefal zeki kafalarıyla İngiliz politikasının kurt temsilcileri dikiliyordu. Demek ki İstanbul Bekir Ağabeylü hapishanesinden Halil Paşa kaçtığı sırada Batum'da mahpus bulunan kardeşi Nuri Paşa'nın da aynı günde kaçması yeni bir İngiliz oyunundan başka bir şey değildi. Evet. Halil Paşa'nın ağzıyla kendisine bile yapılabilen bu iğrenç propaganda İngilizlerin yeni bir şeytanlığından başka bir şey değildi. Kazım Karabekir bu sözler karşısında kalbi adam akıllı çürüdüğü halde eski arkadaşı Halil Paşa'ya hiçbir şey sezdirmedi. Onu yeni serüvenlerine doğru dostça uğurladı. Kazım Karabekir'in başını kaşıyacak zamanı yoktu. Başına bu günlerde bir de Trabzon valisi ekşimişti. Onun son günlerde çok zararlı bir yola girdiğini görmüş, tutuklanması işinin doğrulanıp doğrulanmayacağını Mustafa Kemal'den sormuştu. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal'in Sivas'tan gönderdiği şifrede Trabzon valisinin tutuklanması bildiriliyordu. Mustafa Kemal bu sırada gönderdiği başka bir şifrede de Halit Bey'in Trabzon'da görevlendirilmesi isteğini tazeliyordu. Kazım Karabekir kasabaları denetlemeye çıkan Vali Galip Bey'in Ardasa'da tutuklanmasını sağlayacak bütün tedbirleri aldırmıştı. Vali kendi ayağıyla tuzağa doğru ilerliyordu. Tutuklanınca Erzurum'a gönderilecekti. Vali Kazım Karabekir'e yazdığı şifrelerde kendisinin padişahın ekmeğiyle beslendiğini, bu hanedanın bütün buyrukları karşısında boynunun kıldan ince olduğunu söyleyecek kadar ileri gidiyordu. Sonra da İstanbul'la Anadolu'nun arasını bulmaya çalıştığından söz ediyordu. Eylül'ün 24'ünde Gümüşhane'ye varıp sonuna dek orada kalacağını söylüyor, bu sırada paşa ile bir görüşme yapmak istediğini de bildiriyordu. Kazım Karabekir bu adamla Nisan ayında İstanbul'dan birlikte gelmiş, şehre birlikte inmişti. Yaşlı ve içi geçmiş bir memur tipi olarak düşündüğü bu adam, bugün İstanbul'dan aldığı güçle kımıldamaya yelteniyordu. Galip Bey kendisini suçla belgeleyen son şifresini yazdıktan sonra Kazım Karabekir'in gözünde mahkum olmuştu. Adamın gözünde ulus, yurt gibi şeyler solda sıfır kalıyordu. Onun görünürde bağlı olduğu bir tek güç vardı ki o da Padişah Efendimiz'di. Bu uğurda her kötülüğü yapabileceği anlaşılıyordu. İşin en kötü yanı bu vali Trabzon'un başında durdukça İstanbul hükümeti Trabzon'u kendi elinde sanarak övünecekti. Yalnız türlü etkenler yüzünden Trabzon'da Sivas Kongresi'ne karşı bir küskünlük meydana gelmişe benziyordu. Türkçesi, güzel Trabzon şehri Kuvayi Milliye kımıldanışını yeni bir ittihatçı davranışına benzetiyordu. Bu yüzden de ona karşı bir tedirginlik duyuyordu. Yaşlı valinin Trabzon halkı üzerinde yaptığı olumsuz etki, korkunçsa da cezası yaklaşıyordu. Görünüşe göre Trabzon'da Mustafa Kemal'in kişiliğine karşı beslenmeye başlayan sevimsiz duygular Mustafa Kemal'i de bir yandan etkiliyor, o da şiddet yanlısı bir asker olan Halit Bey'in paşa Trabzon'a aktarılması için Kazım Karabekir'i nazikçe sıkıştırıp duruyordu. Mustafa Kemal'in Halit Bey'le şifreli haberleşmeler yapması da bir yandan Kazım Karabekir'i kuşkulandırıp çileden çıkarıyordu. Kazım Karabekir Trabzon'un bu olumsuz duruma gelmesini hep Mustafa Kemal'in vakitsiz sert ve otoriter davranışlarına veriyor, davanın sarpa saracağını hesaplayarak içerliyordu. Her gün bu sorun üzerine tuttuğu notlarda oldukça açık yürekli olsa da sert düşüncelere denk geliyordu. Mustafa Kemal'in Halit Bey'i eline geçirerek onun eliyle Trabzon'a mum tutturmak isteği Kazım Karabekir'i uzun uzun düşündürüyor, onun isteklerini safsaklamakla elinden kaçırmış olduğunu sandığı çok değerli bir nesnenin öcünü almışçasına bir iç rahatlığı duyuyordu. Trabzon'un İstanbul'a yakın ve içinde çok ince entrikaların döndüğü bir şehir olması dolayısıyla şiddetli bir tabiata sahip olan kumandanın orada büyük potlar kıracağını anlatmak isteyerek Halit Bey'i oraya göndermemenin çarelerini arıyordu. 24 Eylül sabahı Trabzon valisi Galip Bey ile tümen kumandanı Rüştü Bey Ardasa'da karşılaştı. Yanında 6 adamı da bulunan Galip Bey 24-25 Eylül gecesini Gümüşhane'de geçirmek istiyordu. Rüştü Bey valinin hiçbir yana gidememesi için bindiği kamyonu kırdırdı. Kazım Karabekir valiye verilmek üzere Rüştü Bey ile bir mektup göndermişti. Bunda Galip Bey'in kendisiyle görüşmek üzere Erzurum'a gelmesi isteniyordu. Galip Bey paşanın mektubunu okumuş, Erzurum'a gidemeyeceğini söyleyerek paşa ile makine başında görüşmek istemişti. Tutuklama işini üzerine almış olan Halit Bey bu bilgiyi veriyor, haberleşmenin saat 6'ya dek sürdürülerek tutumlama planlarına yardım etmesini Kazım Karabekir'den diliyordu. Paşa haberleşmeyi uzatmak üzere makine başına geç gitti. Galip Bey'in kuşkulanmaması için de makine başına giderken yanına Erzurum valisini de aldı. Galip Bey Erzurum'a izinsiz gidemeyeceğinden paşanın Gümüşhane'ye gelmesini istiyordu. En sonra 8.15'te Halit Bey valiyi tutuklayarak kumandana bildirmiş ve Erzurum'a doğru yola çıkarmıştı. Trabzon halkının temiz ruhunu allak bullak etmiş olan padişahçı vali, kamyonla ıssız yollarda tangır tungur Erzurum'a doğru ilerlerken General Harboard kurulu da kimi kasabalarda mola vererek Erzurum'a gittikçe yaklaşıyordu. 25 Eylül sabahı şehrin İstanbul kapısına varmış olacaklardı. Amerikan kurulu vardığı kasabaların içine girmeyerek dışında karargah kuruyor, geceyi böylece tedbirli geçirmek istiyordu. Kazım Karabekir gerekli hazırlığı bitirmişti. Mükemmel taklar, çadırlar, allı yeşilli bayraklar uzaklardan seçiliyordu. Bütün halk atlı, arabalı, yaya bu geniş meydanlığa toplanıyordu. Kıtalar, okullar, iki bando, milli mızıkalar çevreye büyük bir gurur ve sevinç dağıtıyordu. Kolordu basım evinde bastırılmış olan tören programında gerekli her şey vardı. İstanbul kapısı dışında uçak hangarı dolaylarında kurulmuş olan çadırlarda, kolordu kumandanlığınca konuklar şerefine verilecek çay şöleninde, darüleytamlılar şarkılar söyleyecek, idman oyunları yapılacak, bandolar çalacak, cirit oynanacak, futbol maçı milli oyunlar ve pehlivan güreşleri yapılacak, Sonra buradan şehre gidilerek Kolordu garnizonunda öğle yemeği yenecekti. Bütün Erzurum halkı meydanı çepeçevre doldurmuş, bekleye dursun Kazım Karabekir otomobille Kes köyüne dek gitti ve orada Amerikalıları karşıladı. Hep birlikte tören yerine vardılar. Kurul 17 kişilikti. Üçü general, geri kalanlar da şoför, fotoğrafçı, sinemacı filan gibi teknik kişilerdi. Kazım Karabekir'in tertiplediği bu zengin görünüş Harbuart kurulu üzerinde ilk iyi etkisini yapmışa benziyordu. Paşa bunun böyle olduğunu görüyordu. Bütün spor ve folklor davranışları kurulu bir saat gibi işliyor, Amerikalı sinemacı ve fotoğrafçılar da durmadan kamera ve makinalarını çalıştırıyor, ilginç buldukları anlaşılan sahneleri çekiyorlardı. Öksüz yurdu çocukları generale güzel birkaç söz söyleyerek çiçek buketleri sundular. Öbür okullarda onlar gibi yaptılar. Halk hatipleri etkinç nutuklar söylediler. Bütün bu sözlerin ortaklaşa anlamı şu sözlerle özetlenebilirdi: buraların egemeni biz Türkleriz. Uzun yüzyıllardan beri böyleydi ve sonuna dek de böyle olacaktır. Amerikalılar çadırlara dönerken takın yanında da çok dokunaklı bir görünüşle karşılaştılar. İki Erzurumlu genç büyük bir pankart tutuyordu. Bunda şunlar yazıyordu: Wilson prensipleri madde 14. Bunun ne olduğunu anlayınca epeyce üzülmüş göründüler. Bunun da filmi alındı ve Amerika'ya varınca Erzurumluların lehine çalışacaklarını söylediler. Çadırlara varıldığında yüzlerce kadının burada bulunması bütün Amerikalıları şaşırttı. General Harbuart yanında yürüyen Kazım Karabekir'e Fransızca "Önemli bir varlık görüyoruz," dedi. "Fakat şunu açıkça söyleyeyim ki Türkiye'de gördüğümüz bu ilk görünüştür. İçinde bulunduğunuz felakete karşın Türkler uykudadır kanısıyla dolaşıyorduk. Bölgenizde gördüğümüz görünüşler bizi şaşırttı. Ulusal merkeziniz olan Sivas bile uyuyor." Paşa bu sözleri şaşkın şaşkın dinledi. Demek ki General Harbuard'ın geçtiği yerlerde hiçbir akıllıca siyasal çaba harcanmamıştı. Türkiye için ölüm dirim sorununa varacak böyle çok önemli bir denetlemeye hazırlanmamak, buna karşı dilsiz ve sağır kalmak ne acıklı bir vurdum duymazlıktı. Harbuard'ın geçtiği her Türk şehrinde şu Erzurum'da gösterilen canlılığın çok daha iyisi gösterilebilirken neden gösterilmemişti? Demek ki Amerikalılar onlardan boş bir çölden geçer gibi geçmişler, Ermenilere ve Rumlara verilecek sahipsiz bir yurt bulduklarına belki de sevinmişlerdi. Hiç olmasa delikteki deşikteki bütün halkı caddelere meydanlara döküp üstün körü bir varlık göstermeye çalışmak gerekmez miydi? Paşa generale bir karşılık verebilmek isteğiyle "General Hazretleri," dedi, "bu bölgenin Ermenistan sorunu karşısında bir davası var. Halkımız bu dünyada yalnız Amerikalıların verdiği sözde durduğunu bildiğinden başkanımız Wilson'un sözü üzerine hakkını silahla savunmaktan vazgeçmişti. Ne var ki onun da suya düştüğünü gördüğündendir ki 7'den 70'e dek harekete gelmişlerdir. Bu millet boyunduruğu vurulur mu? Size bunu gösteriyorlar. Belki de geri bölgeler bunu gereksememişlerdir." Harbuart hem bunları dinliyor hem de türlü alanlarda canlı canlı yapılmakta olan spor hareketlerini gördükçe şaşkınlığını gizleyemiyordu. "Sınır üzerinde dağlar arasında böyle bir varlığı hiç düşünmemiştik. Bu büyük bir güç," dedi. Amerikalılar spor hareketleri ve folklor oyunları üzerinde edindikleri izlenimleri İngilizce birbirlerine anlatıyor ve her biri beğendiği bir şeyi göstermek üzere heyecanla öbürünü dürtüp duruyordu. Spor hareketleri, folklor oyunları ve güreşler yapıldığı sırada çay servisi de başlamıştı. Hoş kokulu, iyi demlenmiş çayları, nefis pastaları gören Amerikalılar bu cennet şöleninin bu kavruk, demir renkli kel dağlar ve bu harabeler ortasında nereden çıktığını merak ediyor, bir yandan da iştahla atıştırıyorlardı. Bu tavşan kanı gibi kızarmış çay, bu tatlı ve taze pastalar ve bütün bu oyunlar Amerikalıların gözünde sevimlilik mucizesini yaratıyordu. Hareket her zaman bir güçtü. Hele böyle güzel, estetik ve akıllıca davranışlar etkinç bir güç niteliği taşıyordu. Pastalar yenip çaylar içildikten sonra Kazım Karabekir her spor kolunun kendi öbeğinde görülmesi için konuklarını arkasına takıp dolaştırdı. Laz oyunları, Erzurum barları, pehlivanlar, cirit oyunları Amerikalıları çok ilgilendiriyordu. Hepsi şaşkın şaşkın birbirlerine şöyle diyordu: "Biz Türkleri Türkiye yolculuğunda bile tanıyamamışız. Bu korkunç bir güçtür. Hani kadınlar evlerinden dışarı çıkmazmış? Amerikalılar çektiğimiz filmleri görünce apışıp kalacaklar." İngilizce, Fransızca bilen subaylar onların yanı başından ayrılmayarak bütün kendi kendilerine konuşmalarını dinleyip paşaya iletiyorlardı. Şehrin dışındaki bu program bitince Kazım Karabekir konuklarını alarak şehre yollandı ve bunlara Erzurum'un çok eski abidelerini gezdirdi. Bakanyo Medresesi, çifte minareler, iç kale ve saat kulesi, Ermenilerin yakıp yıktığı yerler, içine doldurularak yakılmış insan kalıntılarıyla bir müze gibi korunmuş karşılıklı kocaman konaklar, Amerikalılar da hem eski bir Türk İslam kültürünün hem de küçük bir milletin büyük bir millete yaptığı zulümlerin izlenimlerini perçinledi. Öğle yemeği Colordu Gazinosu'nda yendi. Amerikalılar gazinoya girerken ilk önce bir göz şöleniyle ağırlandılar. Gazino çok güzel süslenmişti. Birbiriyle çapraz olarak iliştirilmiş bir yığın Amerikan Türk bayrağının görünüşü Amerikalıları sarhoş etti. Paşa'ya, "Amerika'ya gelirseniz tıpkı bu biçimde birleştirilmiş bayraklar altında size şölen vereceğiz," diye söz verdiler. Yemekler Amerikalıların yabancı olmadıkları, hoşlanacakları çeşitlendi. Yetenekli subayların piyano, keman ve flütten meydana getirdikleri küçük ve neşeli bir orkestra, bütün yemek süresince tatlı bir müzik, bir batı müziği güzelliğiyle konukların kulaklarına yumuşak ve dost havalar üfleyip durdu. Amerikalılar bu hiç akıllarına gelmeyen orkestracağa hayran kaldılar. General Harbord, Kazım Karabekir'in kulağına eğilerek, "Bu varlığı memleketinizde başka bir yerde görmedik. Temenni ederim ki bulunsun da biz görmüş olmayalım. Generalim, bunda daha çok sizin kişiliğiniz görülüyor. Yine de sınır bölgesinde gördüklerimiz ve bir Avrupa biçimi sofrada yemek yemek bizde düşündüğünüzün üstünde bir etki yaptı. Sizi kutlarım," dedi. Kazım Karabekir, "Sizi çevreleyen şu Türk subaylarını en uygar ordu subaylarından daha başka mı buluyorsunuz? Gördüğünüz halk, asker ve bütün subaylar her yerde tabii aynıdır. Yarın Ermeniler arasına gireceksiniz. Bir karşılaştırma yapabilmeniz için burada gördüğünüz gösteri yeter sanırım. Öbür bölgeler bunu gereksememiş olacaklardır." Sofradaki her Amerikalının yanı başına yabancı dil bilen bir Türk subayı oturtulmuştu. Bunların giyimleri de Amerikalı subaylarınki gibi şık ve alımlıydı. Sonra yemek süresince bütün Türkler de Amerikalılar gibi baş açık oturdular. Kazım Karabekir'in karargahında eskiden beri bu gelenektendi. Salt Amerikalılar için yapılmamıştı. Kazım Karabekir yemekten sonra konuklarını alarak hükümete götürdü. General Harbord, Vali Reşit Paşa'dan birkaç bilgi aldıktan sonra şöyle dedi. "Amerika sermayesiyle Türkiye'ye yardım etmek ister. Bunu iyi niyetle karşılayacağınızı şimdiye dek görüştüğümüz yönetim adamlarınızdan ve halkınızdan anladık. Ne var ki bu sermayeyi korumak üzere bir miktarda asker getirmek ister." Kazım Karabekir Harbord'a şu karşılığı verdi. "Sermayenizi getirmekte siz de Türk milleti de bundan yararlanırsınız. Bunun için bunun anlamı vardır. Yalnız asker ne olacak? Bunun sizce anlamı nedir?" Harbord soruyu şöyle karşıladı. "Sermayenin gerektiğinde her duruma karşı korunması için uygun sayıda asker birlikleri." "Sermayenizi Türklerin yağma etmesinden mi korkuyorsunuz? Yoksa dışarıdan gelecek bir düşmanın saldırısından mı? Eğer Türklerden korkuyorsanız bu büyük bir haksızlık ve bizi hiç tanımamaktır. Türk her zaman sözünde durmuştur. Ne yazık ki bize verilen sözde duranlar azdır. Bundan şimdiye dek biz çok yitirdik. Bundan başka Türklerin yağmasını düşünüyorsanız getireceğiniz askerlerin daha önce ellerinden silahlarının alınacağını da düşünün. Türk'ün tarihine bakın. Türk hiçbir egemenlik altına girmiş midir? Yüzyıllarca bağımsız yaşamış bir ulusa askerle egemen olmak olacak iş midir? Örneğin şu bulunduğunuz Erzurum'a egemen olabilmeniz uğruna 300 bin süngü gerektir. Biz sermayenin kazancıyla asker mi besleyeceksiniz? Bu Türkiye'yi istila demektir ki buna milyonlar ordusu gerekir ve bunun uğruna da çok büyük kanlar akar. Siz Türk'ün sözüne güvenin. Türklere Amerikalıların insanlıkta en ileri gitmiş bir ulus olduğunu gösterin. Özgürlük ve bağımsızlığımızı satın alacak sermaye bizim için ateştir." Harbord bu sözlerin ağırlığı altında ezilir gibi oldu. "Duygularınıza saygı duyarım. Size önceden düşünülmüş hiçbir şey söylemedim. Söz gelişi konuştum. Ülkenizin mutluluğunu isterim. İstediğim Amerika'da karşılaşacağım sorular üstüne düşüncelerinizi yoklamaktı. Amerikan sermayesinin Türkiye'ye yardımını sağlamak uğruna gereği gibi çalışacağım." Kazım Karabekir vilayetten çıktıktan sonra konuklara gezilecek birkaç yeri daha gösterdi. Amerikalı generallerden biri tabya ve kışlaların çokluğunu göstererek, "Bunların yerine okul ve fabrika yapmış olsaydınız, şimdi memleketiniz böyle yoksul değil, bizimki gibi zengin olurdu," dedi. Kazım Karabekir bunun karşılığını kolayca buldu. "Generalim, bu gördükleriniz olmasaydı burada bugün Türk varlığı kalmazdı. Yüzyıllarca vahşi çarların vahşi sürülerine karşı bu tabyalara sığınarak barındık. Wilson prensiplerinin sözde kalmasıyla daha bir hayli zaman varlığımızı korumak üzere bunları azaltmak değil çoğaltmak zorunda bile kalacağımızı sanıyoruz. Bununla beraber burada tabya sayısınca okullarımız da vardı. Vahşi eller onları gördüğünüz harabelere çevirdi." Bunları başını önüne eğerek dinleyen generalin bu biçim bir söz söylediğine pişman olduğu görülüyordu. General bir yanlışlık ettiğini belirterek Kazım Karabekir'den özür ve arkasından da Türk milletinin mutlu geleceklere ulaşmasını diledi. Kazım Karabekir Harbuar'da Ermeni zulüm ve işkencelerini gösteren belgelerle dolu raporunu sundu. Kurulu Kars kapısında bir müfreze askerle ve Erzurum'un ileri gelenleriyle uğurlayacağı sırada Harbuart Erzurumlulara giderayak şöyle bir soru sordu. "Anlatıldığına göre Erzurum'da Ermeniler Türklerden çokmuş. Şimdi hiç Ermeni kalmamış. Bunlar ne oldu?" Buna Erzurum'un ümmi gibi bir adam olan çok akıllı belediye başkanı Zakir Bey çok susturucu bir karşılık verdi. "İşte generalim, mezarlıklar burada. Erzurum'un ölüsü de, Türk dirisi de." General Harbuart kurulu Erzurum'un sessiz ovalarını homurtularla dolduran otomobilleriyle toz bulutları kaldırarak Hasan Kale'ye doğru uzaklaştı. Kazım Karabekir odasında kendi düşünceleriyle baş başa kalınca Amerikalıları en önemli bulduğu bir noktada yola getirdiğini anlar gibi olmuştu. "Ermenilere yumruk vururken yansızlıklarınızı kazanmak" maddesini böylece çözümlemiş olduğunu sanıyordu. O her an Ermeni ordusunun üstüne atılmak istiyorsa da Mustafa Kemal onun bu isteğini dizginleyip duruyordu. Mustafa Kemal ona, "3,5 tümeninle Ermenilere bir şey yapamazsın, başımıza bela açarsın, hele Amerika'nın Trabzon'a asker çıkarması felaket olur," demişti. Şimdi ise Kazım Karabekir 1919 Eylül'ünün 25. günü yaptığı büyüleyici gösterilerle Amerika'nın bu debarkman belkisini önlediğine inanıyordu. Tutuklanmış olan Trabzon valisi Galip Bey 26 Eylül gecesi Erzurum'a getirilmişti. Kazım Karabekir onu dairesine alıp nazikçe konuk etti ve onunla yumuşak tatlı bir dille konuşmaya çalıştı. Galip Bey, "Trabzonlular bir İngiliz debarkmanından korkuyorlar. Ben kabinenin çekilmesi yanlısıyım. İki kez de bunu İstanbul'a yazdım ve arzu olunursa bir kez daha sert ve şiddetle yazacağım. Şu sırada Kuvayi Milliye'nin gücüne inanmış bulunuyorum," dedi. Sonra çantasından yazılı bir kağıt çıkardı. Bu Trabzon ileri gelenlerinin padişahın beyannamesine bir karşılık olarak hazırladıkları müsveddeydi. "Bakınız," dedi, "ne bayağıca sözler. İlk önce siz kani olmalısınız ki İngilizlerin gücü yetse Trabzon'u çoktan işgal ederler. Elimizden silahları aldıkları gün bu olacak ve orası Pontos, burası Ermenistan olacak. Bu istekler olacak olursa o zaman Trabzonluların ilk önce mal ve namusları, sonra da kalan varlıkları sonrasız yok olur gider. İngilizlerin işgalini farz etsek bile arkasından asıl olan öbür belalar gelmeyecekse ne hükmü olabilir? Rus istilası gören Trabzon bile bugün her türlü varlığını koruyarak kurtulmuştu. Ben ulusal akıma bütünüyle inanıyorum. Şu sırada durumu daha iyi kavramış bulunuyorum." Galip Bey bunu dedikten sonra paşaya daha çok güven vermek üzere hemen oracıkta kabinenin çekilmesini isteyen şiddetli ve erkekçe bir yazı kaleme aldı. Bu arada paşaya İstanbul üstüne önemli gibi gördüğü birkaç haber de verdi. Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa ana avrat sövüp sayarak şöyle demişmiş. "Şimdi bir tabur askerle gidip istediğimi tevkif edebilirim. Sonra Üryanizade Cemil Molla da padişaha haber göndererek şunları demişmiş. Padişahı uğruna canını feda eden sadrazamlar görülmüştür. Fakat sadrazamı uğruna canını feda eden padişah ilk olarak kendileri görülüyor." Galip Bey bunları anlattıktan sonra sözlerine şunları kattı. "Ferit Paşa'nın ya da bunun hükümeti zamanında Avrupa'ya gidecek barış delegelerinin imzalayacağı şeylere ulusun güvenmeyeceğini şimdiden yazmak da kabineyi düşürmekte etkinç olabilir." Kazım Karabekir Galip Bey'i böyle dinlerken bir yandan tutuklandıktan sonra onun üstüne aldığı korkunç raporu da kafasından geçiriyor ve bıyık altından gülüyordu. Valinin gerçek sicilinde şu korkunç şeyler vardı. Kendi çıkarından başka bir şey düşünmez. Dili kesin olarak düşüncesinin tercümanı değildir. Her zaman ikiyüzlüdür. Her zaman rakı içer ve kumar oynar. İstanbul hükümetinin yanlısıdır. Kendisine Dahiliye Nazırlığı için söz verilmiştir. Rum kulübü üyelerindendir. Evinden Rum kulübüne bir de telefon vardır. İstanbul'a giderken 4 iç, 6 dış lastik götürmüş, 50 liradan satmıştır. Yaverine 30 madeni altın borçludur. Kazım Karabekir gerek Galip Bey'in tutuklanışını ve gerekse tutuklandıktan sonraki konuşmaları ile kişisel durumu dolayısıyla aldığı bilgileri Sivas'a bildirerek valiyi de Sivas'a doğru yola çıkardı. Sonra Rüştü Bey'i de Trabzon'a yollayarak Trabzon muhafazayı hukukuna da önceden padişaha göndermek üzere yazdıkları yazının iyi olmadığını, padişaha yazacakları yeni karşılıkta ulusun güvenine dayanan yeni bir kabine kurulmasını istemelerini anlatmasını yazdı. 26 Eylül akşamı Trabzon'a varan Rüştü Bey hemen ileri gelenlerle görüştü. Trabzon Sivas Kongresi'ne karşı ayaklanmış durumdaydı. Yalnız Kazım Karabekir'in sözünden dışarı çıkamayacak kertede de ona bağlıydılar. 26 Eylül tarihinde Trabzon Müdafaa-i Hukuku'nun yazıp yayınlamak istediği beyanname çok kötüydü. Sivas Kongresi kararlarının Erzurum Kongresi kararlarıyla taban tabana karşıt olduğunu, Doğu Vilayetleri Kongresi'nin kararları dışında hiçbir kararı benimsemeyeceklerini yazıyordu. Kazım Karabekir, Trabzon Müdafaa-i Hukuku'nun bu kararlarını ve beyannamesini Rüştü Bey'in eliyle yırttırıp arttırdı. Yalnız Vali Galip Bey'in Trabzon'dan uzaklaştırılması bütün şehir hemşerilerini sevindirmişti. Bu sırada Rize Sürmene Turul halkı Ferit Paşa kabinesine güvenmediklerini ve daha iyi bir kabinenin iş başına getirilmesini padişahın beyannamesine karşılık olarak bildirmişti. Yalnız Trabzon'da Kuvayi Milliyeciliği hala bir ittihatçılık manevrası olarak alan kimi olumsuz kişiler kötü propagandalarını dolu dizgin sürdürmekteydiler. Kazım Karabekir'in verdiği buyruk üzerine Trabzon vali vekili olan Defterdar, İstanbul'a şöyle özetlenebilen yiğitçe bir karşılık verdi. Trabzon valisi Galip Bey, ulusal düşüncelere aykırı düşünce ve davranışlarından dolayı ulusça tutuklanıp Sivas Kongresi'ne gönderilmiştir. Ulusal davranışların kazandığı güç ve durum karşısında şimdiki kabinenin hemen çekilmesi gerekir. Bu arada bir de Bayburt Kaymakamı türemişti. O da tıpkı Trabzonlu şaşırtılmışlar gibi Sivas Kongresi'nin iddiaçıların manevrası olduğunda direniyor, Mustafa Kemal üstüne olumsuz propagandalar yapıyor, Sivas Kongresi kararlarını bir türlü halka bildirmiyordu. Kazım Karabekir, Vali Reşit Paşa aracılığıyla genç kaymakamı Erzurum'a çağırttı ve onu güzel sözlerle yola getirdi. Mülkiyeden çıkmış bir gencin yitip gitmesini önlemek üzere Kuvayi Milliyecilik'ten ayrılmayacağına and içtiğinden genç kaymakamı Hasankale Kaymakamlığı'na aldırdı. 20. ayrımın sonu sayfa 327.